Dünden Yarına Türkiye.
İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye programına hoş geldiniz. Geçen programda Şeyh Said isyanında kalmıştık. Şeyh Said isyanı üzerinden Profesör Doktor Bekir Berat Özipek ile Kürt meselesini konuşmaya devam edeceğiz. Berat Hoca İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde profesör ve aynı zamanda Liberal Düşünce Topluluğu üyesi. Biz burada yayına devam ederken teknik yapımda Sefa Kaya ve yapım yönetimde Hidayet Çelik ve Hıdır Doğan Gün bizlerle. Onlar adına da sayın dinleyicilere selamlayalım. Ve geçtiğimiz program içerisinde Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal eden ve aslında hani sizin ifadenizle Cumhuriyet döneminde aslında kristalize olan Cumhuriyet döneminin o bürokratik zümrenin iktidarı ele geçirmesi ve bu çerçeve içerisinde de ideolojik bir tahakküm kurmasıyla ortaya çıkan Kürt meselesi üzerine konuşuyoruz. Bu mevzunun aslında benzeri başka ülkelerle de mukayesesi söz konusu olabilir. Geçen hafta siz İspanya ile mukayese etmiştiniz. Şimdi bu Şeyh Said isyanı ile beraber konu aslında yeni bir evreye girmiş oluyor ve
şiddet başlamış oluyor.
Şiddete dökülüyor. Şiddetle beraber aslında ideoloji de bu manada giderek sertleşiyor. Değil
tabii
mi?
Hem şiddet hem ideoloji aslında bir makasın iki ucu gibi. İlk yapılan hata, ilk düğmenin yanlış iliklenmesi ki o işte Kürtlerin varlığının reddedilmesiydi. Ardından pek çok tepkiyi, o tepkilerin sert bir biçimde bastırılmasına ilişkin çabayı, o çabalara karşı daha büyük bir reaksiyonun doğmasını ve onun da daha farklı bir tepkiyle karşılanmasını, bir makasın iki ucunun birbirini işte yeniden üretmesi, beslemesi gibi bir sorunun ortaya çıkmasını beraberinde getiriyor maalesef. Yani geçen sefer konuştuklarımızdan belki birkaç şeyi hatırlamak gerekebilir mevzunun daha iyi anlaşılması bakımından. Merkeziyetçi bir ulus devlet modelinin tercih edilmesiyle beraber başlayan bir aslında sorundan bahsediyoruz. Kürtlerin varlığının reddedilmesiyle etnik bir homojenleştirme çabasının resmi
inkar
olarak
ve asimilasyon
politikası. Zaten işte o tedip, tenkil, tehcir, katliam, asimilasyon bütün bunlar onunla beraber gelen kavramlar. Yani bu kavramlar geçen programda da ifade etmeye çalışmıştım. Aslında Kürt sorunu hiç yaşanmayabilirdi ve bu kavramlar da literatürümüze hiç girmeyebilirdi. Tıpkı başka bazı sorunların hiç yaşanmamasının mümkün olduğu gibi. Ama yaşandı. Resmi tarihler bize bunu böyle anlatmıyor tabii ki. Mesela Şeyh Said isyanından bahsederken İngilizlerin çıkardığı bir isyan olarak adlandırıyorlar. Ama mesela bu yaklaşım tarzının aslında son derece eleştiriye açık ve pek de ikna edici olmadığına dair
teyit de edilmeyen.
Evet, bir sürü unsuru da gözden kaçırma pahasına yapıyorlar bunu. Yani mesela çok basit bir soru sorulabilir burada. Lozan'a kadar işte 1924'e kadar isyan etmeyen Kürtler ki aslında Kurtuluş Savaşı'nın eğer anlatıldığı gibi yedi düvele karşı verilen bir savaşsa isyan etmenin koşullarının da en kolay olduğu, en rahat olduğu dönemdi. O zaman isyan etmeyen Kürtler neden? Sınırlar belli olduktan, sınırlar güvene alındıktan ve ordu artık cepheden döndükten sonra isyan ettiler. Bu soruya bugüne kadar ben anlamlı bir cevap verildiğini duymadım. Başka bir şekilde de sorulabilir bu soru. Neden İngilizlerin kışkırtmasına o dönemde kapılmayan Kürtler daha sonra kapıldılar?
Bir aradan, anda kapıldılar. Aradan 6-7 yıl geçtikten sonra.
Evet. ki tekrarlamak gerekebilir. Yenilmişsiniz, ordu terhis edilmiş ve Kürtlerin eğer ayrılmak gibi bir niyeti olsaydı bunu gerçekleştirmelerinin önünde hiçbir engel yok. Kaldı ki eğer böyle bir durum söz konusu olsaydı bunu tanımaya hazır başka ülkelerin devletlerinde olduğu bir ortamdasınız. Ama Kürtler o önemli tarihsel kırılma anında böyle bir şey yapmadılar. Ve ayrılmak yönünde bir irade geliştirmediler. Tam tersine hatırlayın pek çok şehrin kurtuluş hikayeleri anlatılır. Ve o kurtuluş hikayelerinde hep aslında beraberce verilen bir mücadeleden söz edilir. Ahmet Arif'in 33 kurşun şiirini hatırlayın. Dayısından bahseder, küçük dayısı Nazif'ten bahseder. Oradaki 33 kurşunun maktullerinden birisinin diliyle ifade edilir. Benim küçük dayım Nazif, yakışıklı, hafif, iyi süvari diye.
Filmde Fransız, de mi geçiyordu?
Evet, Fransız kuşatmasına evet. Karşı duranda bir bilsen kurşun atanı Urfa önünde minareden, barikattan, servedalından diye anlatır. Yani Urfa'da verilen, kolektif olarak verilen, Kürtlerin, Türklerin, herkesin verdiği bir mücadeleden söz eder. Peki ne olmuştur da bu kadar destansı bir mücadeleyi birlikte vermiş olan insanlar bir süre sonra isyan etmişlerdir. İşte burada resmi hurafelerden, bize bugüne kadar anlatılanlardan kendimizi arındırıp tabiri caizse şapkayı masanın üzerine koyup düşünmek ve bir analiz yapmak zorundayız.
Evet. Bu aslında analizin bir kısmı da diyelim hani isyan çıktı. Bu isyan çıktıktan sonra onun nasıl bastırıldığı da bir problem.
Evet.
Çünkü isyan çıktığında aslında başbakan Fethi Okyar. Fethi Okyar'a bu bilgi intikal ettiğinde Fethi Okyar buraya jandarma gönderilmesini istiyor. Fakat mesele İsmet İnönü'ye intikal edince o büyük bir telaş içerisinde Mustafa Kemal Paşa'ya gidiyor ve sonra zaten hani Fethi Okyar'ın yerine de İsmet İnönü geliyor ve çok sert bir şekilde isyan bastırılıyor. İsyan bastırıldıktan sonra da yine daha önceki programlarda konuşmuştuk. Yani sadece isyan bölgesine ilişkin bir mesela hani İstiklal Mahkemesi yok.
Evet.
Yani bu isyan vesile addedilerek diğer muhalefeti de ezecek, bastıracak bir zemin oluşturuluyor.
Yani nitekim, ülke çapında kolektif bir cezalandırma diyebiliriz buna.
Evet, yani İstanbul'da da İstiklal Mahkemesi kuruluyor. Sadece Diyarbakır'da ya da Erzurum'da değil de İstanbul'da da İstiklal Mahkemesi kuruluyor. Ve aynı zamanda bu isyan ortaya çıktığında milli mücadeleyi yöneten komutanların da içine olduğu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası isyan karşısında hükümeti açıkça desteklediğini deklare etmiş olmasına rağmen isyanla ilişkili görülerek parti hükümet tarafından kapatılıyor ve ondan sonra da o ekibin de başına gelmeyen kalmıyor.
Evet.
Yani aslında hani Terakkiperver fırkanın da bu manada daha liberal, daha muhafazakar bir seçeneğin de ortadan kaldırılmış olması tek parti yönetimini bu manada ideolojik sertleşmeyi ve aynı zamanda hani seçenek ortadan kalktığı için de umutsuzluğu artırıyor.
Evet, tıpkı 1930'da aslında ağır isyanı döneminde Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın durumunda olduğu gibi. Yani orada da Serbest Cumhuriyet Fırkası daha liberal bir politikayı aslında utangaç bir şekilde dile getiren bir parti olarak kurulmuştu. Ve 1930 yılı aynı zamanda ağır isyanının da yani Türkiye'de Cumhuriyet tarihi boyunca görülen pek çok Kürt isyanından bir tanesi olan ağır isyanının da gerçekleştiği yıl. Ve o dönemde de işte isyanın çok şiddetli bir şekilde bastırılması söz konusu. Ben dönemin gazetelerini taramıştım ve o taradığım gazetelerde okuduklarımdan dehşete kapılmıştım. O gazeteler muhalif gazeteler değildi. O gazeteler tam tersine devletin resmi söylemini, parti devletinin, tek parti yönetiminin söylemini tekrarlayan farklı kağıtlarda yeniden üreten gazetelerdi. Ama orada yazılanlar bile aslında ülkede yaşananın ne kadar kötü şeyler olduğunu gösteriyordu. Abdülkadir Kemali Bey gibi, Orhan Kemal'in, yazar Orhan Kemal'in babası. Onun mesela o dönemde bir parti kurma çabası söz konusu.
Ahali Cumhuriyet Fırkası.
Evet, Adana'da kuruyor. O fırsatla böyle zaman zaman dile getirebildiği bazı şeyler var. Mesela Zeylan Deresi'nde bir katliamın yaşandığından söz ediliyor. Abdülkadir Kemali Bey işte 15 bin olarak veriyor mesela sayıyı. Şimdi bu abartı mıdır, değil midir? Ama
sizin dediğiniz gibi o dönemin basını ben de okudum. Ona benzer rakamlar resmi gazeteler tarafından da veya hükümete yakın gazeteler tarafından da dile getiriliyor. Bir başarı edası.
Tabii başarı olarak dile getiriliyor. Yani işte ordumuz işte sınırdan giren, tabii ki her zaman olduğu gibi dışarıdandır tehdit. Hiçbir zaman bizden içeriden olmaz. Hep dışarıdan giren çeteler olarak adlandırılıyor. Ama ne hikmetse eşkıyaya yardım eden köyler halkına yöneliyor şeyler. Sadece hani tırnak içinde söylüyorum bu kavramları. Eşkıya olarak nitelendirilen insanlarla verilen bir mücadeleden söz etmiyor dönemin gazeteleri. Bir de onlara yardım ettiği ileri sürülen köy halklarına, köylerin insanlarına yönelik bir şiddetten söz ediliyor. Ve gerçekten ciddi can kayıpları vesaire yaşandığını öğreniyoruz.
Şimdi hocam bu dönemde aslında Ağrı isyanıyla beraber ondan birkaç ay sonra da işte Menemen hadisesi yaşanacak. Hı hı. Ama hani bu arada yine çok partili hayat denemesi olarak tarihimize geçmiş olan bu teşebbüs de sona erecek. Hem Serbest Cumhuriyet Fırkası kendini kapatmak zorunda kalacak üzerindeki ağır baskı dolayısıyla, hem de o Ahali Cumhuriyet Fırkası kapanacak, hatta Abdülkadir
Kemal Bey
kaçacak yurt dışına,
Suriye'ye yani kaçıyor.
Suriye, oradan Lübnan'a kaçacak, kaçmak evet. zorunda kalacak. Yani bu arada da hani işi ciddiye alan bir takım basın yayın organlarının ve hani aydınların başına da gelmeyen kalmayacak.
Tabii.
Dolayısıyla aslında şöyle bir resim ortaya çıkıyor. Yani Şeyh Said'de de öyleydi. Ağrı isyanında da öyle. Sonra mesela 90'lı yıllardaki çatışmanın yükseldiği dönemlerde de görüyoruz. Bu bir yandan Kürt meselesi etrafındaki çatışma arttıkça Türkiye'nin siyasi rejiminde de otoriterleşme, demokrasiden taviz verme ve siyasi seçeneklerin azalarak bir otoriter anlayışın hakim olduğu bir dönem ortaya çıkıyor.
Ya da cümleyi şöyle de kurabiliriz zannediyorum. Otoriterleşme, totaliterleşme arttıkça bu Kürt sorununda da daha ağır bir şekilde bu sorunun yaşanması gibi bir sonuç ortaya çıkarıyor.
Tabii bunlar birbirini bir hani besliyor, adeta evet. bir fasit daire gibi içine girip dışına çıkamadığımız bir şey oluşturuyor.
Bir şey belirtmek istiyorum. Çok belki önemli olabilir o ayrıntı gibi görünebilir ama ben 1930'lu yılların gazetelerini Serbest Cumhuriyet Fırkası ile ilgili yüksek lisans tezini hazırlarken 90'larda taramıştım. Ve uzun zaman gazete taradığınız zaman kütüphanede, Milli Kütüphanede, Meclis Kütüphanesi'nde uzun zaman o dönemin gazetelerini okuduğunuz zaman bir anda böyle o döneme gitmiş gibi oluyorsunuz.
Öyle,
yani
ben de o hisse yabancı değilim çünkü ben de o dönemi çalıştım evet.
Yani İçişleri Bakanı Şükrü Kaya oluyor, ondan sonra Adalet Bakanı Mahmut Esat oluyor. Ondan sonra o günün gazetelerinin haberlerini, işte İstanbul'a bir film gelmiş, Alkazar Sineması'nda o filmin reklamı var, Hasan Şurupları falan, yani ilaç şeylerine evet. kadar o dönemi yaşamıştım. Bir şey çok trajik gelmişti bana. Bütün gün o haberleri okuyorsunuz. Mesela 1930 Ağrı İsyanı'ndan bahsediliyor. İşte dönemin Genelkurmay Başkanı açıklama yapıyor. Diyor ki işte silahlı kuvvetlerimiz bütün bu eşkıyayı tepelemiştir. İşte bu yaz bu meseleyi biz çözeceğiz. Ondan sonra bütün diyor işte hariçten gelen, huduttan gelen şeyler de eşkıyada bastırılmıştır. Şöyle yapılmıştır. İşte İsmet Paşa açıklama yapıyor, başvekil, dönemin başbakanı. İşte bu sorun çözülmüştür. İşte şöyle yaptık, böyle yaptık gibi. Ve dışarı çıkıyorsunuz siz. Kütüphaneden dışarı çıkıyorsunuz 90'lı yıllarda. Televizyon izliyorsunuz, gazeteleri okuyorsunuz. Birden aynı haberleri tekrar duyuyorsunuz. Korkunçtu. Yani insan umutsuzluğa kapılıyordu. 90'larda
tekrar
da
duygusu,
tabii yani
mi?
Hatırlayın mesela haberleri, işte Siirt ili Eruh ilçesi bilmem ne kırsalında güvenlik kuvvetleri bir grup bölücü teröristle karşılaşmıştır. Güvenlik kuvvetlerinin dur ihtarına teröristlerin ateşte karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada diye devam ediyordu. Hani hatırlayın. Şimdi aynı şeyleri okuyup insanın bir anda böyle, yani 1930, 90, 60 yıl hiçbir şeyin değişmediği gibi bir hisse kapılıyordu. Yani o dönemde öyle bir hissi taşımıştım ben. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum şundan dolayı. Geçmişte yaşanmış olan bir sorun, o sorunla ilgili, o sorunu ortaya çıkaran mesele çözülmezse, aslında yıllar da geçse, 10 yıllar da geçse devam ediyor. O bakımdan ben bugünün farklılığının da altını çizilmesi gerektiğini ve değerinin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki hani konumuz pek bugün değil, o yüzden çok fazla bu konuda bir şeyler söylememem gerekebilir ama şunu özellikle vurgulamak isterim müsaadenizle. Biz aslında bu çözüm süreciyle beraber yaşadığımızın değerini, önemini, o günkü meseleler, tartışmalar ve o günün haberleri, 90'ların haberleri artık söz konusu olmadığı için idrak edemeyebiliyoruz. Mesela geçenlerde aldığım notlara baktım. İşte bir şehirden bir şehire gidemiyormuş insanlar. Yani çünkü asayiş yok.
Evet.
Hava yoluyla askerlerin intikali sağlanacaktır falan gibi haberler var. Şimdi ben bunu unutmuştum mesela.
Tabii. Evet, yani bir problem de çözülmeyince 60 yıl sonra da o ülkenin içerisinde tekrar yaşandığında orada işte siyasi sistemin nasıl işlediğine ilişkin ciddi tartışmaların da olması gerekiyor. Nitekim geçtiğimiz zaman zarfında, geçtiğimiz 10-15 yılda bunları tartıştık. Şimdi bu 1930'a dönelim. Ağrı isyanı var. Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatılıyor. Sonra Menemen hadisesi yaşanıyor.
Hadiseyi, tekrar sertleşme.
Tekrar evet. Sertleşme. Bu sertleşme aynı zamanda ideolojide de sertleşme anlamına evet. Geliyor. Yani zor kullanmanın yanı sıra tek parti ideolojisi bir kere daha bu sefer hani Almanya'ya, İtalya'ya ve Rusya'ya bakalım. Ona benzer eli yüzü düzgün bir şey yapalım gayreti ortaya evet. Çıkıyor. İşte partinin amblemine altı ok geliyor. Efendim 31 kongresiyle Kemalizm bir ideoloji ve devlet de artık parti devleti hüviyetini taşımaya başlıyor. Şimdi bu taşıdıkça da şimdi şöyle bir şey de var, yani bu ideoloji sertleşiyor. Bunlar hayata geçiyor ama diğer taraftan da mesela çok dramatik bir şey daha yaşanıyor o arada. Parti devleti uygulaması yaşanırken, aslında çok büyük asayiş problemleri de yokken Dersim Harekatı yaşanıyor.
Evet.
Mesela o hani bu güç kullanıldıktan sonra ve hani doğru yanlış ama asayiş tesis edildikten sonra Dersim Harekatı'nın yaşanması ve Tunceli Kanunu'nun çıkması meselenin aslında hani o asayiş problemlerinin ötesinde bir zihniyet problemi olduğunun en apaçık göstergelerinden
zihniyet
birisi.
Zihniyet ve devlet pratiği.
Evet.
Yani o değişmeyen bir şey ve zaten meseleyi ortaya çıkaran da tam da bu. Yani sadece bu meseleyi de değil aslında. Cumhuriyet tarihi boyunca boğuştuğumuz bir sürü meseleyi hatırlayın. Din ve vicdan özgürlüğü meselesinden başörtüsü meselesine, azınlıklar meselesine, yani işte Rumların, Ermenilerin ve diğerlerinin işte bu ülkede var olma mücadelesi vermelerine dair yaşadığımız durumlara, meselelere ve Kürt meselesinde, tabii ki Alevi meselesinde de, Dersim meselesinde de, hepsine baktığımızda aslında benzer bir şey görüyoruz. Devlet ya da devleti oluşturan tek parti yönetimi homojenleştirmeye çalışıyor. Yani aslında bir tür aynılaştırmaya çalışıyor. Şimdi insan tabiatı icabı, doğası gereği aynılaşmak istemiyor. Yani kendisi gibi olmak istiyor. Ve kendisini zorla yukarıdan aşağıya dönüştürme çabasına karşı varlığını koruma mücadelesi veriyor. Her yerde böyledir bu. Her yerdeki insan böyle yapar. Çok büyük bir şiddet uygularsanız belki küser, kabuğuna çekilir, öfkelenir ve geniş toplumun dışında kalır. Hatırlayın, resmi bayram törenlerinin mesela Türkiye'de geniş toplumun katılımı olmadan kutlanmasında böyle bir anlam vardır. Şimdi Dersim meselesinde de aynı şey var. Milli Mücadele günlerinde mesela Mustafa Kemal'in Dersim mebusuna Diyap Ağa Dersim dağları bizi saklar mı diye sorduğu söylenir. Yani eğer Yunanlılar Ankara'yı ele geçirecek olursa biz orduyu daha doğuya çekip Dersim dağlarında gerilla savaşı yapabilir miyiz? Siz buna nasıl söyleyeyim ev sahipliği yapar mısınız gibi bir şey. O evet diyor, tabii ki diyor. Yani şimdi bunun sorulduğu bir dönem var ve o dönemde isyan yok. Sonra tekrar işte Şeyh Said meselesini konuşurken de konuşmuştuk. Hiç olmaması gereken bir dönemde bir isyan yaşanıyor. Çünkü homojenleştirme, tek tipleştirme devam ediyor. Yani Dersim'in tarihsel olarak bir farklılığı var. Tıpkı diğer birçok yerde var olduğu gibi bu farklılığın. Onun giderilmeye çalışılması söz konusu oluyor ve ardından da işte mesela bugün bile aslında bazıları biz o insanları eğittik, medeniyet bilmiyorlardı, oraya medeniyet götürdük diye utanç verici şeyler söyleyebiliyorlar ve bu insanlar çok önemli siyasi pozisyonlarda olabiliyorlar. Bu kötü bir şey. Yani siz aslında o insanlar istemediği halde zorla onları dönüştürmeye çalıştık demiş oluyorsunuz. Yani ahlakın en temel ilkesi şudur: sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Birisi sizi kendince daha iyi olduğuna inandığı bir hayat tarzı, bir dünya görüşü için zorla değiştirmeye çalışsaydı, çocuğunuzu elinizden alıp onu yetiştirmeye çalışsaydı.
Bu zor kısmı önemli. Yani evet, mesela evet. Bunun için siz insanları ikna etmeye çalışabilirsiniz, böyle bir politika önerebilirsiniz ama hiçbir başka seçenek yokken devletin bütün imkanlarını ve zor gücünü kullanarak yani insanları değiştirmek, dönüştürmek, işte başka bir seçenek de bırakmamak onları aslında bu problemin de başka türden her türlü problemin de her türlü insani problemin de doğacağı bir iklim meydana getirmek.
Nasıl çözülemeyeceğini demektir. De aslında gösteriyor problemlerin. Evet. Yani şeyi de unutmamak lazım. Mesela Dersim isyanı deniyor. Belki hani isyan demek de burada yanlış. Çünkü tıpkı Şeyh Said meselesinde olduğu gibi empoze edilmiş bir çatışmanın ve sonrasında da tek yönlü bir kıyımın var olduğunu görüyoruz. Mesela Dersimliler Şeyh Said isyanına destek vermemişlerdi. Artı dönemin o biçimsel batılılaşma yoluyla modernleşmeyi gerçekleştirmeye ilişkin o uygulamalarını da kabullenmişler. Şapka giymişlerdi mesela. Yani başlangıcını meselenin dikkate alacak olursak etnik kimliklerini paylaştıkları insanların isyanlarına katılmıyorlar. Ve egemen Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirlediği doğrultudaki o daha sonra işte gardırop devrimciliği olarak eleştirilecek olan o kılık kıyafet uygulamalarını da kabullenmeye hazırlar. Ama buna rağmen işte bütün bunların yaşanması büyük bir trajedi. Ve 1938'den ibaret de değil aslında, 36'dan itibaren.
Tabii o zaten orada bir hazırlık olduğu daha önceki çalışmalardan, yani o Tunceli Kanunu'nun hazırlığı safhalarına baktığımızda onu görmek imkan dahilinde. Ve şöyle de bir problem var zaten. Ben tekrar o soruya geleceğim. Diyelim ki şu veya bu sebeple bir asayiş problemi var. Hatta isyan var. Bu söz konusu olduğunda bir devlete düşen şey bu isyanı hukuk dairesinde ve hukuku iade etmek için bastırmaktır. Evet. Burada olup bitenler hadiseyi meydana getiren, yani isyan ettiği söylenen kesimlerin çok ötesinde çoluk çocuğa, işte ailelere, bir takım köylere yönelen ve aynı zamanda yine işte şeylerde biliyoruz artık bunlar resmiyet de kazandı. Evvelden sadece Sabri Çağlayan'ın hatıraları falan filan deniyordu da artık bununla ilgili her türlü berrak belge vesaire yayınlandı. Hatta siz gaz kullanıyorsunuz. Yani bir takım mağaralarda insanları ortadan kaldırıyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde hatırlanacaktır. Çok önemli bir belge yayınlandı. Dönemin aslında dönem belki Sağlık Bakanı olmuş olabilir veya Sağlık Bakanı da değil, siyasetten İnönü ile beraber biraz dışarıda duran bir isim olabilir. Refik Saydam, Doktor Refik Saydam işte 39'da başbakan oluyor ve 42'de zannediyorum Genelkurmay Başkanı'na bir mektup yazıyor. bu Dersim hadiselerinde kullanılan gazın kendisini bir hekim ve insan olarak fevkalade üzdüğünü, buna benzer uygulamaların sona erdirilmesi lazım geldiğini, bunun için de bir kanun icap ederse çıkarmak lazım geldiğini dönemin başbakanı Fevzi Çakmak'a, Genelkurmay Başkanı'na yazıyor. Bu da çok önemli bir şey. Şu bakımdan da ben bunu çok önemsiyorum. O dönemin içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve devletin önemli yöneticilerinden, önemli isimlerinden birisi olup bitenden rahatsız olmuş. Bu beni büyük ölçüde ferahlattı. Çünkü yani bu hadiseleri okuyup da yani resmi rakamlara göre 13-15 bin kişinin değil mi? 13-15 bin kişi ölmüşken bunun sessizlikle karşılanmış olması ihtimali, hani bu Hannah Arendt'ın söylediği o kötülüğün sıradanlaşması halini insana hatırlatıyor. Bu bakımdan hani Refik Saydam'ın bu çıkışı doğrusu benim açımdan çok ferahlatıcıydı. Ama yani o çıkışa rağmen problem ne yazık ki hukuk zeminine oturamadı.
Evet, ama bugün aynı zamanda bu bakımdan da farklı bir dönemi yaşadığımızı söyleyebilirim. Biz aslında bir tür arınma sürecini de yaşıyoruz. Arınmanın birinci şartı yüzleşmektir. Şimdi Dersim meselesinde başlangıçta bu isyanın hiç olmadığı ya da daha doğrusu yaşananın sadece isyan olduğu ve böyle şeylerin de hiç yaşanmadığı, bu türden işte devletin sivil vatandaşlara zarar vermesi, onları katletmesi gibi bir uygulamanın yaşanmadığı söyleniyordu. Bunun öyle olmadığı bugün çok daha net anlaşıldı. İkincisi, belki Mustafa Kemal ile ilgili olarak da dönemin sonuçta son tahlilde karar vericisi ve harekatı yöneten kişi de o. Bu konudaki bir tartışma da aslında geçmişle ilgili yeni bir yüzleşmenin, yeni bir yaklaşımın ortaya çıkmasını belki beraberinde getirdi ya da getiriyor. Özetle belki son cümle olarak onu söyleyebilirim. Tarihte nasıl yaşandığını bazı şeylerin anlayabiliyoruz bugün. Onu belki değiştiremeyiz ama bundan sonrasının daha iyi bir şekilde yaşanmasını, tarihin bundan sonraki bölümünün daha iyi akmasını sağlayabiliriz diye düşünüyorum.
Evet, bunu da hatırlatalım. Eski Başbakan, halihazırdaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yine bugünün Başbakanı Davutoğlu Dersim dolayısıyla
bu
devlet adına
tarihsel bir
özür dilediler. Evet, bunu da kaydederek bu haftalık Dünden Yarına Türkiye programına son verip ben seyirci, dinleyiciler adına size teşekkür edeyim.
Sağ olun.
Ve sizle beraber de dinleyicilerimize iyi akşamlar dileyelim.
Dünden Yarına Türkiye.